Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün Allah nasip ederse bu içinde bulunduğumuz haftanın en önemli olayı olan Muharrem, 10 Muharrem, işte Aşura denen ya da Kerbela hatıraları ya da matemi denen kutlamaların yahut da işte matemlerin yaşandığı bir dönem. Şimdi tabii ister istemez insanların zihnini karıştırıyor. Bir taraf bakıyorsunuz ki Aşure denen tatlılardan yapıp insanlara dağıtıyor. Bir başka tarafa bakıyorsunuz ki matem yapıp zincirlerle kendisini dövüyor. Şimdi ve biliyorsunuz şeyde de gelenekte de Muharrem'le ilgili, Aşure ile ilgili çok sayıda şeyler vardır, bilgiler vardır. Ama bu bilgilerde çok ciddi saptırmalar vardır. Bu saptırmaların birçoğu hadis kitaplarına sahih hadis olarak geçmiştir. Bunları Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman anlamak kolay. Mesela geçen Cuma günü hem Türkiye'de okunan hutbelerde hem Amerika'da okunan hutbelerde aynı şeyler tekrarlandı. Amerika'da diyorum çünkü Amerika'da bir arkadaş hemen hutbe okunurken bana bir mesaj gönderdi. Yani bir Arap imam okuyormuş, Türk değil. Dedi ki işte Resulullah Medine'ye gittiği zaman aşure orucu tutmuşmuş. Şeyleri Yahudilerden dolayı. İşte Yahudiler 10 Muharrem'de Musa Aleyhisselam ve İsrailoğullarının kurtuluşunu şey için kurtuluşunun şükrü olsun diye tutuyorlarmış. Resulullah da demiş ki işte Musa'ya biz onlardan daha yakınız. Biz de tutarım demiş. Sonra Ramazan orucu farz kılınınca onu bırakmış, ona başlamış. İşte Mekke'de de Resulullah'ın ya da ashabın ve Mekkelilerin aşure günü oruç tuttuğuna dair de rivayetler var. Şimdi buradaki çok ciddi bilgi şey yanlışları var. Bugün zaten asas o konu üzerinde duracağız. Biliyorsunuz Bakara suresinin 183. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus siyam kema kütübe alellezine min kablikum. Bu oruç size farz kılındı. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Bizden öncekiler kim? Yahudiler bizden öncekiler değil mi? Yani o öyle anlatılıyor ki Medine'de yani oruç ilk defa Müslümanlara farz kılınmış. Bize hep öyle öğrettiler zaten. Hala okullarda o öğretiliyor. Halbuki Tevrat'ta var. 9. ayda oruç tutacaksın diye değil mi? Burada dersini yaptık birkaç kere. 9. ay da Hicri takvimde Ramazan ayıdır. Bir de geçen de fakülteye gittim. Baktım masamda Dinler Tarihi dergisi var. Bir arkadaşımızın El Milal ve Nihal dediğim derginin adı. Milal ve Nihal dergisi. Oraya birisi bir makale yazmış. Hindistanlı, Hindu olan bir şahıs işte Araplar bizi taklit ettiler diye yazı yazmış. Neymiş Arapların ama işte uymadı, tam olarak almadılar diye de şikayet ediyor. Bazı şeyleri bozdular diyor. O Ramazan orucunu anlatıyor. Onlar da bir ay tutuyorlarmış. Ama Araplar Biz Ramazan günlerinde karı koca ilişkisi yapmayız. Onlar yapıyor. Bunu şikayet ediyor. Halbuki Allah-u Teala bakın Hindular dikkat edin. Yani bizde dinler tarihi çalışmaları maalesef yok. Sanki İslam'dan önceki tamamen çöpe atılacak bir şeymiş gibi bir tavır vardır. Tasdik diye bir olay yoktur. Kur'an-ı Kerim'de dolu da Müslümanların Kur'an'la ilgisi yok. Yani bugün gidin bakalım İslam alemine. Yani bu konuyu en iyi bilenlerden birisi Vedat'tır. Tasdikle ilgili istesen birkaç şey söyle Vedat.
Yani hocam bizim dinler tarihi alanında yapılan çalışmalarda şey yoktur. Zaten Tevrat, İncil, önceki kitapların sahihliği ile alakalı kesin olarak kabul edilen şey şudur. Bunların orijinalleri kesinlikle bugün yok. Dolayısıyla burada bir tasdikten söz ediliyorsa eğer, bu tasdik geçmiş dönemde Allah'ın indirmiş olduğu orijinal Tevrat'ı Kur'an tasdik ediyordur. Yani bugün indiği dönemde mevcut olan Tevrat'ı değil, indiği dönemde mevcut olan İncil'i değil, geçmişte inmiş, daha sonra yok olmuş, tahrif olmuş, kaybolmuş, gitmiş olan Tevrat'ı Kur'an tasdik ediyor. Yoksa Allah-u Teala o dönemde inen ya da bugün mevcut olan bir kitabı tasdik ediyor değildir. Yani bütün dinler tarihi alanında yapılan çalışmalarda kabul gören görüş bu.
Mesela Hinduların Vedalar herhalde hiç gündeme bile
hiç gelmez. Hocam yani o zaten şey değil.
Hiç yani gündeme bile
İlahi
gelmez.
Metin kabul edilebilecek bir şey değil zaten. O kategoriye sokulamaz.
Yani halbuki Allah-u Teala musaddikan lima ma'akum diyor. Yanınızda olanı tasdik eden. Peki Resulullah ha, bu ayetlere inerken yanınızda dediği zaman Musa Aleyhisselam'ın yanında mı? İsa Aleyhisselam'ın yanında mı? Böyle saçmalık olur mu? Neyse. Şimdi o Hindu'nun tespiti son derece doğru biliyorsunuz. Bakara suresinin 187. ayetinde diyor ki Allah uhille lekum leyletessiyamir rafefi ila nisaikum. Ramazan gecelerinde eşlerinizle ilişkide bulunmak sadece size helal kılındı diyor. Özellikle. O kadar. Şimdi mesela o Hindu alimle karşılıklı oturursa onların kitabında mutlaka bu nesih vardır. Gel bakalım kardeşim, otur. Ha bu mu? O zaman anlayacak ki inanması gereken kitap bu. Şimdi bunlar yok edildiği için hep hikayeler uydurulmuştur. Ve bu hikayeleri de din adına uydurmuşlardır. Allah-u Teala bakın dine yaklaşımı nasıl anlatıyor bize? İbrahim suresi Kur'an-ı Kerim'in 14. suresinin ilk ayetlerinde diyor ki Elif Lam Ra Kitabun enzelnahu ileyk. Bu sana indirdiğimiz kitaptır. Lituhricen nase minadzulümati ilennur. İnsanları karanlıklardan alıp aydınlığa çıkarasın diye. İnsanları derken istisna edilen birisi var mı? Nerede bir insan varsa o. Peki bi izni rabbihim kendi Rablerinin onayıyla. Allah sadece benim Rabbim mi? Herkesin Rabbi değil mi? İlâ sıratil azizil hamid. Aziz ve hamid olanın yoluna. Yani güçlü ve yaptığı her şeyi güzel yapanın yoluna. Dolayısıyla siz bu Kur'an-ı Kerim'i olduğu gibi anlatırsanız ha diyecek. Mesela az önce bahsettiğimiz Hindu'ya götürür anlatırsanız evet gerçekten öyle diyecek. Ama hiç o şekilde anlatan yok ki. Ya da gideceksiniz Yahudi'ye diyeceksiniz bak sizin kitabınızı tebliğ tasdik eden kitaptır. Bunu Yahudi uleması gayet iyi biliyor. Ama halkından saklayarak onların Müslüman olmasını engelliyorlar. Peki Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi kendine ait olan Allah'ın yoluna. Bunu da herkes biliyor. Kimsenin bir endişesi yok. Allah'ın göklere ve yere sahip olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok. Yani yeryüzünde en dinsizim diyen kişi de bu konuda şüphe etmez. Allah'ın varlığında ve birliğinde asla şüphe etmez. Kendisinin Allah tarafından yaratıldığı, tabiatın onun tarafından yaratıldığı konusu hiç şüphesi olmaz. Her şeyin sahibinin Allah olduğunda da şüphesi olmaz. Peki ondan sonra diyor ki وَوَيْلٌ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ. Bu gerçekleri örtenlerin o gerçekleri örtenlerin o şiddetli azaptan çekecekleri var. Önce bir gerçekleri anlatacaksın ki örtmedikleri ortaya çıksın. Peki kim bu gerçekleri örtenler? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا لَلْآخِرَةِ. Yaşadıkları hayatı sonrakine tercih edenler. Burada çok önemli bir husus var. Arap dili açısından, Arap dilini iyi bilenler bu konuya dikkat ederlerse çok iyi olur. Burada el hayatü dünya diye bir sıfat tamlaması var. El dünya en yakın demektir. En yakın hayat. Yani şu anda size göre en yakın hayat hangi zamandır? Şu an değil mi? Ha, dünyada, şimdi dünyada yaşadığımız için dünya hayatı denebilir. Ama en yakın hayat şu an. Tercih ediyor şu anı. Alel ahire, ahiret de işte bu işin ahırında şu var, Türkçe'de de kullanırız. Ahire, sonra gelen demektir. O sonra gelen, ahiret de sonra gelir ama hep sonra gelendir. Şimdi, dikkat eder misiniz? Türkçe'de de var. Adam gününü gün etmeye çalışıyor. Kimi için söylenir? Aklını kullanan için söylenir mi? Mesela hırsız bir adam gider malı çalar. Yakalandığı zaman başının belaya gireceğini bilmez mi? Ama o anı kurtarmaya çalışır. İşte bütün kafirler öyledir. Peki mesela adam çalıyor da hırsızlık yapanlar hep kendilerini haklı çıkarmak için uğraşmazlar mı? Hırsızlık değil, her türlü yanlışı yapanlar. Ya yaptım ama hele bir sor ki niye yaptım? Bir sebebi var. Şimdi وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Böyle yaparlar, Allah'ın yolundan çekilirler. Peki nasıl? وَيَبْغُونَهَا اِوَجَ. O yolda da böyle bir yani öyle bir çarptırma yaparlar ki kimse anlamaz. Kimse anlamayacağı bir çarptırma yaparlar. اُلَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. Onlar derin bir sapıklık içerisindedir. Şimdi günah işleyen herkes, bak mesela bir Adem Aleyhisselam'ı düşünün. Bir de iblis. İblis melekle, mukarreb meleklerdendi. Bütün meleklerle birlikte Allah Adem'e secde edin diye emretti. Meleklerin tamamı Adem Aleyhisselam'ı kıskandı. Kur'an-ı Kerim'de bu açık var. Ama biliyorsunuz bizim din anlayışımızda melekler odun gibidir. Yani bunu bize böyle öğrettiler. Bu kadar ayetlere rağmen. Yok efendim melek başka, cin başka şey, sanki onlar hiçbir şekilde imtihandan da geçmezlermiş. Neyse o konuları defalarca anlattık. Şimdi hepsi secde ediyor, iblis değil. Allah-u Teala iblise soruyor. Araf suresinde. مَا مَنْعَكَ اللّٰى تَسْجُدَ اِذَا مَرْتُكْ. Emrettiğimde seni secde etmeni engelleyen ne oldu diye soruyor. İblis diyor ki, bak Adem'e secde et diye Allah emretti. Şimdi iblis ne yaptı? O anı sonrasına tercih ediyor. Anlık yaşayan adam denir ya, yani bu Türkçe'de çok vardır bunun şeyleri. Gününü gün etmekten başka bir şey yok. Hiç de ilerisini gerisini düşünmez. Elinin önünün arkası şey yapmaz, hep söylenir biliyorsunuz. Dedi ki ene hayrun min, ben daha hayırlıyım. Allah ona sen mi hayırlısın, Adem mi hayırlısı, hayırlıdır diye mi sordu? İşi çevirdi. İşte ibeş bu. خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَوْ مِنْ تِينٍ. Yani doğru sözü yanlış yerde söylüyor. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Allah'ı kandıracak. Peki, aynı yerde Adem Aleyhisselam'a da Allah dedi ki, Adem, bunu Taha suresinde söylüyor. Bak bu şeytan senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın ha sizin ikinizi bu bahçeden çıkarmasın. Şeytan, iblis geldi. İşte hani Allah Adem Aleyhisselam'a bir tek yasak koydu. Her şey serbest, şu ağaca yaklaşmayacaksın. Tek bir yasak o. İblis geldi, vesvese verdi. Bu ağaç var ya, bu ağaç. Tabii kendi kendine konuşuyor ama onlara duyuruyor. Gidip ona doğrudan söylese kabul etmez. Bu ağaç var ya, bu ağaç. Vay be. Bu ağaçtan yiyen ölümsüzleşir ya. Bir de sonsuz satan. Ya sen ne diyorsun? Ya ben şey diyorum ya. Arkasından ya doğru mu? Ya vallahi doğru. Yemin ediyor Allah'a iblis. Ben sizin ikinizin de iyiliğini isterim diyor. Allah Allah. Bak Adem diyor ki bu, Allah diyor ki bu düşmanınızdır Adem Aleyhisselam'a. İblis diyor ben sizin iyiliğinizi isterim diye yemin ediyor. Adem Aleyhisselam kimin dediğini kabul ediyor. Adem ve Havva o şeyden yiyorlar. O ağaçtan yiyorlar. Niye? Saltanata kavuşacaklarmış. Yani ölümsüz ölmeyeceklermiş. Vay be. Allah'ın vermeyeceğini bir ağaç mı verecek? Şimdi Adem de İblis gibi Allah'ın emrini görmezlikten geldi mi? Hı. Ama iblisten farklı olarak eğip bükmedi. Allah dedi ki Adem ve Havva'ya bu Araf suresinde 22. ayette Elem enhekum an tilkumeş şecara sizin ikinizi bu ağaçtan yasaklamamış mıydım? Ve kullekum inne şeytane lekum adubun mubin. Bu şeytan ikinizin de açık düşmandır demedim mi? İblis dedi ki işte ben daha hayırlıyım falan ama Adem ne dedi? Havva kâle rabbena zalemne enfusen. Ya Rabbi biz yanlış yaptık. İveç yapmadılar, eğip bükmediler, günahlarını kabul ettiler. Suçlarını kabul ettiler. وَاِلَّمْ تَغْفِلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Bizim, yani bu hatamızı, kusurumuzu örtmez, bize ikramda bulunmazsan, biz kaybettik artık. Yani sen dediğin doğruydu, biz ne yaptık? Yanlış. İşte günahkarla kafirin farkı budur. Birisi suçunu kabul eder, birisi üstünü örtmeye çalışır. Şimdi, Yahudiler de bunu hep böyle yapmışlardır. Resulullah hayattayken bir nebi beklentisi içindeydiler ve hala bekliyorlar değil mi? Hala bekliyorlar. Çünkü Resulullah'a inanmak istemediler. Hala bekliyorlar. İşte Orta Doğu'yu karıştırmalarının sebebi o. Efendim işte Fırat'la Nil'in arası son nebiye verilecek. Ulan çoktan verildi görmediniz mi ya? Hala Müslümanların kontrolünde o bölge. Gelin siz de Müslüman olun, bitsin bu iş. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına giriyorlar. Kur'an-ı Kerim'i dinliyorlar. Bakıyorlar ki evet Allah'ın kitabı. Anlıyorlar. İblis kendisine verilen emrin Allah'ın emri olduğunu anlamamış mıydı? Allah verdi emri. Anlıyorlar. Fakat yahu şimdi biz Araplara mı boyun eğeceğiz? Bunlar kim ki? Biz seçilmiş bir kavimiz. Resulullah'ın önünde diyorlar ki Allahü Teala diyor Bakara 75'te اَفَتَطْمَعُونَ يُؤْمِنُونَ كُمْ فَقَدْ كَانَ فَر۪يكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ Bu adamlar size hiç güvenir mi? Bir grup Allah'ın kelamını işitiyor. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُهُ وَمْ يَعْلَمُونَ Anlıyorlar, bile bile tahrif ediyorlar. وَاِذَا لَقُلْ لَذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا Müslümanlarla karşılaştıkları zaman inandık diyorlar. وَاِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ Birbirleriyle baş başa kalınca اَتُحَدِّسُونَ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ يُحَاجُّكُمْ بِيِنْدَ رَبِّكُمْ Allah'ın size açtığı bir gerçeği niye bunlara söylüyorsunuz? Tamam bu Kur'an Allah'ın kitabı, Muhammed Allah'ın elçisi ama söylemeyin kardeşim. tövbe. Sanki Allah'ı kandıracaklar. Aynen iblis gibi, farkı var mı? Aynısı. Mesela Resulullah'a geliyorlar bunlar. Bu da Nisa suresinin 46. ayetiydi galiba. Orada gelip Resulullah'a diyorlar ki Semi'ne ve asayna Vesma gayre musma'in ve ra'ayna Semi'ne ve asayna. Gerçekten çok, yani çok içler acısı bir durumdur. Şu, bu ayete bir bakın. Tefsirlerde, meallerde hiçbir şey anlayamazsınız. Bizim bu ulema neyle meşgul olmuş? Gerçekten anlıyor. Aklım ermiyor. Bak Semiyane ve Asayna diyorlar. Bizimkiler ne der? Bak şimdi isterseniz bir okuyayım da. Yapılan ivecin hala nasıl devam ettiğini gözünüze görün. Yani ben şu anda Diyanet'in benden okuyorum ama yani doğru yanlış, doğru yapmadıklarına emin olduğum için hiç bakmadan okuyorum. Daha önce okumamıştım ya. Doğru yapmazlar. Bak. Yahudilerden öyleleri var ki kelimeleri yerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek dine saldırarak işittik karşı geldik derler. Ya işittik karşı geldik demenin eğip bükülen tarafı ne? İşittik isyan ettik. Çok açık değil mi? Eğip bükme var mı burada? Allah ya Rabbi sana ben sığınırım. Ondan sonra işit işitmez olası. Bu bir hakaret değil mi? İşit işitmez olası. Hakaret ifadesi değil mi? Ondan sonra dinle ve bize bak. Dinle baba. Şey hava atmış oluyorlar. Ya burada bu senin yaptığın zaten şey, onların yaptıklarının bir ayeti anlamsızlaştırıyorsun. Bu ne biçim meal vermektir Allah aşkına ya? Ama bu, bakın şurada hangi tefsire bakarsanız başka bir şey bulamazsınız. Ya şu ayetin içini bir düzgün okuyun Allah aşkına ya. Ya bu milletin parasını siz boşuna mı yiyorsunuz? Bak ben işte efendim üniversitede öğretim üyesiyim, maaşım şu. Kimin parasından veriliyor bana? Bu insanlara dini doğru anlatmak için verilmiyor mu bu para? Hava atmak için mi veriliyor? Ben profesörüm falan. Onun için mi veriliyor? Bak, halbuki onlar işittik ve itaat ettik. Bak dikkat edin. İşittik ve itaat ettik. Dinle ve bize bak deselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu. Ya işittik, isyan ettik, işittik, itaat ettik. Birbiriyle kıyaslanacak bir şey mi ki daha hayırlı olurdu? Birisi işittik, isyan ettik, birisi itaat ettik. Ya daha hayırlı ne demek ya? O zaten açıkça, o da mı hayırlı bir şey yani? O hayırlı, bu daha hayırlı. Bakın, diyorlar ki Yahudiler, Semiyene ve Asayna. Asayna demek, DNA'ya sarılır gibi sıkı sarıldık demek. Bu sözlükte kelimenin birinci anlamı da onu hiç mi görmediniz Allah aşkına ya? İşi sıkı sarıldık. Ondan sonra Vesma gayre musma, bizi dinle. Gerçi sana dinle demek haddimize değil ama. Ve ra'ayna, bize riayet et. Diyorlar ama alttan alta aseyna kelimesinin karşı çıkma manası da var. Onu söylüyorlar. Kendi işlerinden. Halbuki semiyene vatane deseler kelimeye ikinci anlam vermek mümkün değil yani. İşittik, isyan ettik diye de olabilir. Çünkü DNA'ya sarılan iki şekilde sarılır. Bir daha yukarı çıkmak için, bir senin kafanı indirmek için. Yani bu ikili, yani laf cambazlığı yapabilecekleri kelimeler. İşte laf cambazlığı insanları yoldan çıkarıyor, tamam mı? Şimdi bu, gelelim bu şey meselesine. Kerbela konusuna. Orada da şeyler, biliyorsunuz Müslümanlar kısa sürede tarihin en büyük devletleri olan Romalıları ve Persleri dize getirdiler. Roma'yı şey yıkacak. Allah. Yani şu hiç beğenmedikleri Araplar gelecek Roma'yı yıkacak.
Kabile yıkacak, bir kabile.
Ha, bir kabile ne ki ya, bir şey değil. Gelecek efendim Sasani devletini, yani Persleri ortadan kaldıracak. Adamlar bunu hazmedemedikleri için tıpkı Yahudileri münafıklık yapıp Müslümanları Resulullah hayattayken dinden uzaklaştırma çalışmak. Bu adamlar öyle bir çalışma yapıyorlar ki bu az önce okuduğum Yahudiler işittik şunu yaptı laf cambazlığı yapanlar Resulullah'ı hayran bırakıyorlar. Yani o kadar usta insanlar ki. Aa bunlar ne kadar güzel. Allahü Teala bunların asıl düşman olduğunu söylüyor şeyde. Münafıkun suresinde ve uyarıyor Resulullah. E şimdi bizim de şu anda çok uyanık olmamız gerekiyor. Kur'an'a uymamız gerekiyor. Ama bugün Kur'an'a uymak dediğiniz zaman ne oluyor? Mesela Ali İmran suresinin 23. ayetinde baksanız. Elem tera ilellezine utu nasibe minel kitap. Kitaptan kendilerine bir pay verilenlere baksanıza. Yani Kur'an okumuş, Tevrat okumuş ya da artık neyse. Yud'avne ilâ kitâbillâh. Allah'ın kitabına çağırıyorlar. Liyahkuma beynum. Aralarında hükmetsin diye. Gelin Allah'ın kitabına bakalım. Bugün siz biliyorsunuz. Bugün kaç tane hocaya Kur'an-ı Kerim'e gel bakalım dediğiniz zaman geliyor? Kaç tane hoca? Ha? Çok nadir değil mi? Hani siz millete Müslümanlığı öğretecektiniz? ثُمَّ يَتَوَلَّ فَر۪يكُمْ مِنْهُمْ وَهُمْ مُورِدُونَ Bakıyorsunuz ki yüz çeviriyor, çekip gidiyorlar. Yine şeyde Nisa suresinde yok 44. ayette diyor ki Allahü Teala أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَص۪يبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الطَّلَالَ وَيُر۪يدُونَ اَنْ تَضِلُّ السَّب۪يلِ Kendilerine kitap verilenleri görmedin mi? Sapıklığı satın alıyor. Sizin de sapıtmanızı istiyorlar. Yine aynı Nisa suresi zannedersem 50. ayet olacak. Orada da 51'miş. 51. ayetmiş. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَص۪يبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْتَّاغُوتِ Kitaptan bir pay verilmiş yani biraz yani kitabı bilen kişileri görmüyor musunuz? Böyle üç kağıtçılara, tağutlara, taşkınlara inanıyorlar. وَيَقُولُونَ هَاُولَٰئِ وَيَقُولُونَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا O kafirler için diyorlar ki هَاُولَٰئِ اَهْدَى مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سَب۪يلًا Aslında bunların yolu müminlerden daha doğrudur diyorlar. Bunlar ne? Hocalar. Onun için çok dikkatli olmak zorundayız. İşte Kerbela olayı da böyle bir saptırmadır. Yani insanları dinlerinden saptırabilmek için ayetlerle oynanmıştır. Şimdi bu konuda bir Aydın Hoca'yı dinleyelim. Mesela bir Ehl-i Beyt aşkı vardır. Evet.
Şimdi biz bu konuyu konuşurken Kerbela olayını anlatırken yani böyle bir olayı bugün istismar ederek insanlara farklı açıdan yansıtmalarını biz eleştirirken zannediyorlar ki biz Ehl-i Beyt'i ne sevmiyoruz ne de bu olaydan herhangi bir üzüntü duymuyoruz. Böyle bir üzüntüyü duymayan, Ehl-i Beyt'i sevmeyen bir Müslüman asla olamaz. Çünkü Allah'ın kitabında Ehl-i Beyt'le ilgili de ona dair sevgi de var ve zulme karşı bir kıyam da var. Şimdi gelelim Şia'da yani bundan önceki konuşmamızda da söyledik. İran'da bu olay nasıl yansıyor ve nasıl değerlendiriliyor? Şimdi ben özet olarak İran'daki bu olaya bakışı söyleyeyim size. Ondan sonra kavramlarla ilgili, Ehl-i Beyt'le ilgili nasıl tahrif yapmışlardır onu anlatacağız. Şimdi Şii inancına göre ve Hümeyni'nin de açıkladığı hükme göre Hüseyin için matem yapmak en eftal ibadetlerdendir. İmamın takviye olması ve fedakarlık ruhunu güçlendirir diyor. Aşura gününde insanları Kerbela hadisesini andıracak ve Hüseyin ve Ehl-i Beyt'inin o hadisedeki çektiği, yaşadığı durumu daha canlı hissedilebilir bir duruma getirerek kim coşturursa o amel ve eylem artık mubahlıktan çıkar ve sevap alır. Yani artık bu Kerbala olayını siz nasıl güzel yansıtırsanız, nasıl insanların hisleriyle, duygularıyla daha fazla oynarsanız, artık bu sevap olmuş oluyor diyorlar. Yani bunu söyleyenler bu Şiiliğin en başında olan din adamları. Ve kafa yarmayla ilgili de şu rivayeti delillendiriyor. Biz görüyoruz ya, Kerbala olayında insanlar kan çıkarıyor. Hatta çocukların kafalarını yarıyorlar. Onların kanını döküyorlar. Kendilerini de görüyorsunuz. Yani bunu caiz gören var, görmeyen var, bu başka konu. Ama işin aslı ne? Teoride bunlar ne diyorlar? Kafa yarmayla ilgili böyle bir delil getiriyorlar. Diyorlar ki, Zeynep Kerbala hadisesi esirleri arasına getirilen Hüseyin'in kafasını mizrakın ucunda görünce, ki Zeynep onun kız kardeşidir İmam Hüseyin'in, mizrakın ucunda Hüseyin'in kafasını görünce o sahneye dayanamayıp kafasını devenin üstündeki yükleyicinin direklerine vura vura kafasını yardı ve kan akıttı. Ve huzurunda şiirler ve mersiyeler dediler. Şu anda da Kerbala olayına çoklu şiirler ve mersiyeler diyerek o şeyi yansıtıyorlar. Delili de bu. Homeyni diyor ki, Hüseyin için matem ve yas yapmak Allah'ın şairlerindendir. İnne safa vel mervete min şairillah. Sanki Allah'ın nişanelerinde. Yani Allah'ın en öngördüğü bir nişanelerden birisidir diyorlar. Ve şöyle bir hadis, bir tane daha hadis aktarayım size. Diyorlar ki, kim Hüseyin'e ağlarsa o cenneti hak eder. Bırakın kendisi ağlayamıyorsa, kim 5 kişiyi ağlatırsa onun için cennet vardır. Kim 1 kişiyi ağlatırsa onun için de mutlaka cennet vardır. Şimdi insanların duyguları üzerinden bir istismar yapılıyor. Şiirlikte tarih bir kara sahnedir. İnsanların mazlumiyet, yani duyguları üzerinden bir din oluşturuyorlar ve insanları istismar ediyorlar. Tabii her ne kadar da bazıları gizleseler de Kerbela'ya gitmek şu anda Kabe'den daha faziletlidir. Buna inanıyorlar. Yani kendileri dille söylemeseler de bunu böyle kabullenmişlerdir. Tabii bunlara karşı olan müçtehitler, merci taklitler vardır. Daha üst makamda olanlar vardır ki Homeyni ile birlikte devrimi gerçekleştiren insanlar. Ki mesela Homeyni Vakfı'nın başkanı Melekiyan, Mustafa Melekiyan diyor ki, bakın ne diyor, çok ilginç. Her yıl düzenlenen aşura, Kerbela ayinlerini siyasi amaca, terör yapmaya ve terörcü yetiştirmeye hizmet etmektedir. Şu anda eskiden yoktu, Türkiye'de de bu törenler artık yayılmaya başladı. Yani aslında bu Safevi örgütünün, Hanefilerde ne kadar az Hanefi var, gerçekte çoğu tasavvuf, Hanefilikle ilgisi yok, Caferilikle. Şu andaki Şiiliğin de aslında İmam Cafer'le bir ilgisi kalmamıştır. Nedir? Safevi, yani Şah İsmail Hatani Safevi örgütünün, Gulat-ı Şia'nın bir yaygınlaşmasıdır. Şu anda bu örgüt Türkiye'de, artık Çin'e de varmış, Çin'de de yayılmaya başlamıştır. İnsanlar arasında fitne, kin yaratıyor ve insanların psikolojisini bozuyorlar. Psikoloji bunalım geçirmiş insanlara dönüştürüyorlar. Ve karşıda bir Yezid oluşturuyorlar, intikam duygularıyla yetiştiriyorlar. Ki bunun da örneklerini şu anda artık görüyorsunuz Suriye'de. Şimdi gelelim Ehl-i Beyt kavramını. Şimdi nasıl istismar ediyorlar ve Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın belirttiği Ehl-i Beyt kimler kastedilir? Aslında Ehl-i Şia Ehl-i Beyt kavramıyla ne anlıyor? Şimdi En-Nebiyyü Ahzab suresinin 6. ayetinde Allah Teala böyle buyurur. En-Nebiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusihim. Nebi müminler için canlarından daha azizdir, daha öncedir. Ve ezvecuhum mehatuhum, eşleri de onların anneleridir. Şimdi bu anlayışı olan bir insan, yani Ehl-i Beyt'i sevmeyebilmez. Onun eşlerini de kendi anneleri görmeyebilmez ki, fakat bu Ehl-i Şia eşlerini anneleri olarak görmüyor. Neden görmüyorsunuz? Allah'ın açık ayeti var. Ayşe'ye yaptığı küfürler ortada. Şimdi bunları
en sevmedikleri kişiler Ayşe diyor.
Ayşe'dir, Ömer'dir. Tabii Ömer bu ikisi diyor. Çok çünkü Ömer İran'ı Sasanileri şey yaptı o yüzden. Şimdi bunları istismar ederek onların üzerinden yani Ehl-i Beyt kavramını istismar ederek onların üzerinden din edinen, yol edinen ve onları masum olarak yani Kur'an-ı Kerim'de hiçbir dayanağı olmayan masumiyet kavramını oluşturarak onları nebilerden üstün tutmak, hatta Allah'a ait vasıflardan bir kısmını onlara vermek, artık bu Ehl-i Beyt'i bir insan olmaktan çıkarmak demektir. Şimdi delil olarak neyi getiriyorlar masum olmalarına?
Bir dakika bak, bu Allah'a ait vasıflar dedi ya.
Evet.
Bu basit bir olay değil. Şimdi şeylerde Şia'daki imam inancı aslında birer ilah inancından ibarettir. Hümeyni Şia'ya geldiği zaman İran'a, Türkiye'de müthiş bir Hümeynicilik yayıldı. O zaman da ben Süleymaniye Camisi'nde vaaz ediyorum, cuma vaazları. Bu konuda çok sayıda ders yaptım, yapmayın, etmeyin falan diye. Sonra İran'dan 5 tane Ayetullah'a davet ettik Türkiye'ye. İşte Ayetullah Cenneti diye birisinin adı aklımda sadece. Birçok İslam alimi de davet ettik. Suriye'deki olaylarda öldürülen şey de vardı. Said Ramadan el-Buti de vardı. Tabii onların toplantıları ben organize ediyorum. Sürekli ben meşgul oluyorum bunlarla. Tarabi Oteli'nde yapıyoruz toplantıyı. Boğaz'da. Orada Said Ramadan el-Buti İran'dan gelen o şeylere bir soru sordu. Ayetullah yani üst seviyedeki ilim adamlarına. Dedi ki ya ben dedi Hümeyni'nin kitabında bir şey okudum. Bir türlü anlam veremedim. Lütfen bana bunu izah eder misiniz? İşte yazmış ki Allah katında İmamların öyle bir mevkisi vardır ki, yeri vardır ki oraya ne bir melek, mukarrep bir melek, mesela Cebrail aleyhisselam mukarrep meleklerdendir, ne de Nebi-i Mürsel, Allah'ın Resul yapmış olduğu herhangi bir Nebi oraya ulaşamaz. Bunu bana lütfen bir anlatır mısınız dedi, ya bu ne demektir? Şimdi toplantı böyle küçük bir yerde yapılıyor. Halka açık değil. Zaten dili Türkçe olmadığı için halka açık da olsa kimse bir şey anlamaz. Şimdi adama hiç cevap vermediler. Yani aralarında şu masa kadar şey yok yani. Mesafe yok. Adamın önünde. Bir daha sordu. Hiç duymadılar. Bir daha sordu. Sormadı yani. Şimdi böyle bir yapı var. Mesela şimdi bizde de yere göğe bırakılmayan ulemadan bir tanesi de İmam Gazali'dir mesela. İmam Gazali ne der biliyor musunuz? Evliyanın kalbi Allah'ın aynasıdır. Ne olacak? Levh-i Mahfuz'daki bütün bilgiler doğrudan doğruya evliyaya gelirmiş. Peki enbiya? Nebiler, onlara sadece melek ne getirirse o. Ne yapsın zavallı? Şimdi hangisi daha yakın? Peki bu Şii, bu Sünni? Hadi buyurun. Hangisinin Kur'an'la bir ilgisi var? Uydurma din değil mi ikisi de? Bizde de biliyorsunuz İmam Gazali'yi yere göğe koymazlar. Evet devam et.
Şimdi bir ayeti unuttum. Allah Teala Kerbela olayını bir benzetmesi, yani iyi anlamamız, idrak etmemiz için şu ayeti hep hatırımızda canlı tutmayız. Bakara 134. Onlar bir toplumdu, geldi geçti. Sizin kazandığınız size, onların kazandığı onlaradır. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulmayacaksınız. Bugün yapılan Kerbala'da bu benzetme, bu romantik gösteriler hepsi sanatsal. Bunu canlı tutmaya, kin ve nefreti hep alevlendirmeye çalışıyorlar. Karşı tarafa. Karşı taraftaki bellidir kimlerdir. Zaten ne başka dinden değildir, aynı dinin mensupları.
Ama burada şunu da şey yapmayalım Aydın Hoca. Bugün İran'da bu konuya çok ciddi manada tepki gösteren insanlar var, ilim adamları var.
Tabii, yani, az önce söyledim onu.
Melik. Türkiye'de olduğu gibi. Yani şimdi tabii. Dışarıdan baktığın zaman sanki İran'daki o ulema hepsi şey yapıyor değil yani. Evet.
Şimdi Ehl-i Beyt kavramına gelelim. Bu dini, yani Ehl-i Beyt ne demek? Ehli Beyt ev demek, ev halkı demektir. Ev halkı dedikte neyi anlıyorsunuzsa o. Yani aile. Fakat
en başta kim olur mesela Resulullah'ın Ehl-i Beyt derken?
Zevceler, hanımlar.
Yok, kendisi başta. Kendisi başta, olmazsa onun ailesi
evet,
olur mu?
Kendisi olmadan da ailesi olmaz. Yani eşi olmaz, çocukları olmaz. Şimdi nasıl anlıyoruzsa?
Yani o evin halkı. Bu evin halkı Resulullah o evin halkından olmaz mı? Başka bir evin halkı mı olur? Evet.
Maalesef Şia ise bu ev halkını sadece Allah Resulü'nden gelen torunlarına, kızına, yani kızına ve kızından olan torunlarına indirgemişler. Aslında Kur'an-ı Kerim'in ayetlerin çoğunu da Ehl-i Beyt ile ilişkilendiriyor ve oraya indirgiyor. Ve sadece Ehl-i Beyt davası olarak görüyor dini. Yani aslında kendileri de söylüyor, biz bir mezhep değiliz, biz dava adamıyız. Kime dava yapıyorlar, o da ayrı bir konu. Şimdi neyi de delil getiriyorlar? En önemli ayet Ahzab suresi 33. ayeti, ki buna Şia tathir ayeti denilir. Yani arınmak. Masumiyet vasfını yükleyenler, yani Ehl-i Beyt'in masum olduğu, Allah'a has bir sıfat, yani imtihan edilmediklerini, hatta kainatı yönettiklerini, herkesi gördüklerini, şu anda da yaşadıklarına inanıyor. Bunun için neyi delil getiriyor? İşte Ahzab suresinin son ayetindeki son kelimeyi. Ahzab suresinin ayetinin tamamında değil. Bakın. Sonuna doğru bir ayeti. Ne diyor?
Ahzab suresinin kaçıncı?
33. ayetin.
33. ayet son ayet değil.
Yok. Ayetinin son kelimesini.
33. ayetin son kelimesi.
Son kelimesi. İnneme yuridullah.
Aklınızda kolay kalsın. 33'e 33. Ahzab 33. sure 33. ayet.
İnnemâ yuridullâhu liyuzhibe ankumu risse ehlel beyti ve yutahhirkum tethira. Ey ehli beyt, Allah sizden günahınızı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Şimdi siz kelimesi Türkçe'de kadın erkek ayrımı yapılmaz. Ama Arap dilinde bu ayrım yapılıyor. Yani bu böyle kum erkek için. Kun ne? Kadın içindir. Şimdi burada kum söylendiği için diyorlar ki ayet tamamıyla buradaki Ehl-i Beyt erkek 12 imam kastedilir. 12 imam dedikte kimlerdir bununla ilgili?
Şimdi burada bir yanlış anlamı olmasın. Arapçada mesela Fransızca'da da vardır aynı şey. Kelimelerde erkek dişi ayrımı vardır. Zamirlerde de vardır. Ama mesela Resulullah'ın Ehl-i Beyti diyor. 10 tane kadın, bir tane erkek olsa zamir erkek zamiri olarak kullanılır.
Talip kuralıdır yani, bu Araplar.
Dişi zamiri olarak kullanılmaz. Resulullah'ın ailesinde de Resulullah kendisi erkek olduğu için bütün hanımları zaten sayılmış orada. Arap dili açısından erkeklerle ilgili zamirden başkasının kullanılmasına imkan yok. Evet.
Aynen öyle. Şimdi bu ayetin üstünde kun ne geçer? Yani kadın cinsine hitap edilir. Hatta bir önceki ayetten başlarsak konu daha iyi anlaşılacak. Yani Ahzab suresi 32. ayetten başlayalım. Bakalım konu kime ve Allah kime müracaat ediyor?
Sadece mealden okusan yeter, evet.
Sadece mealden okuyayım o zaman.
Yani fazla ilmi şeye gerek yok, herkes anlar yani.
Ya nisa'en nebi, ey nebinin hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Allah'tan sakınıyorsanız cilveli konuşmayın. Kalbi bozuk olan kimse umuda kapılır. Sözü ciddiyeti bozmadan söyleyin. Sonra 33. ayete geçiyor.
Evet, burada muhatap kim?
Künne zamiri, bakın kadın cinsi.
Resulullah'ın eşleri değil mi? Tamam, evet.
Burada da hep künne zamiriyle, evlerinizde oturun kadın cinsinde. Önceki cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın kadın cinsinde. Namazı tam kılın kadın cinsinde, zekatı verin. Allah'a ve elçisine itaat edin. Ey ehli beyt, Allah'ın istediği sadece sizden pislikleri uzak tutmak ve sizi tertemiz yapmaktır. Son cümleyi ya, alıyor.
Hayır, bak bir daha oku orayı. Tek cümle ayetin başından.
Ey ehli beyt.
Yok.
Ayetin başından.
Bu ayetin, son ayetin başından.
Evlerinizde oturun.
Bak, evlerinizde oturun. Tamam, devam et.
Önceki cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın.
Bak, açılıp saçılarak dışarı çıkarsa Allah-u Teala zaten Resulullah'ın eşleriyle Müslümanların evlenmesini yasaklamıştır. Evet. Bunu da bazıları dillerine doluyor. Yani hiçbir devlet başkanının eşi gidip de bir başkasıyla evlenmez. Bu Allah'ın Resulü. Bakın, bir kelimeyi ne hale getirmişler. Resulullah'ın eşiyle birisi evlenseydi kim bilir bugün neler çıkarırlardı. Evet. Tamam, devam et. Yani açılıp saçılmayın diyor. Evet, devam et.
Namazı tam kılın.
Tam kılın. Kadınlar onlara
verin. Zekatı verin. Allah'a ve elçisine itaat
edin. Şimdi bu kime verilen emir? Resulullah'ın eşlerine. Evet.
Ey ehli beyt, Allah'ın istediği sadece sizden pislikleri uzak tutmak ve sizi tertemiz yapmak.
Kimden uzak tutacak pislikleri? Başka bir şey, Resulullah'ın eşlerinden başkası anlaşılır mı? Bakın, en başta okuduk. İveç, ben şeytanın yaptığı bir laf cambazlığına bu yani ondan daha ben var. Evet, şimdi ne mana verdiklerine bakın oraya.
Şimdi burada sadece son ayetin son kelimesini alarak, yani önden kopararak, yani görüyorlar kendileri de ki bu ayet aslında üstteki ayete baktıkta Nebi'nin hanımlarıdır. Şöyle bir iddia, bakın hocam çok ilginç. Kur'an'dan delil bulmadığı zaman şöyle diyorlar. Bu ayetin Ahzab, yani 32. ayetin sonraki ayetle hiçbir ilgisi yok. 33 ile hiçbir ilgisi yok diyorlar. Bu başlı başına bir ayettir.
33. ayetin içinde de onu çıkaramazsın. Evet.
Ya onu da çıkaramazsın, sonundan çıkarıyorlar ve gulat kısmı da diyorlar ki bu Resulullah tedbir maksadıyla buraya yerleştirmiş. Yani aslında şanı çok gulat. Yani korkmuş ki ehli beyte eğer bu ayetten anlarlarsa bu ayeti, yani kafa karıştırıyorlar sanki. Allah Resulü kafalarını karıştırıyor. Bunu tedbir maksadıyla buraya yerleştirmiş diyor. Allah Resulü bu ayet, 32. ayet.
Allah'ın sözü değil yani bu, öyle mi?
32. ayet aslında yeri burası değil.
Allah'ın sözü değil hanımlar. Yani. Görüyor musunuz yani tahriflerin boyutunu?
Evet. Şimdi bundan delil bulamadıkları için şu hadisi rivayet ederler. Derler ki Resulullah hanımı Ümmü Seleme'nin evindeyken bu ayet nazil oldu. 33. ayet diyor ki o zaman Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin de oradaydı. Bu sırada Resulullah üstünde oturduğu hasırı aldı ve onların üstüne çekti. Sonra elini göğe kaldırarak Allah'ım benim ehli beytim şu 4 kişidir. Bunlardan her türlü kötülüğü gider ve onları tertemizle diye dua etti. Bunu gören Ümmü Seleme hasırı kaldırıp altına girmek istedi. Ben de ehli beytten miyim diye sordu. Bunun üzerine Resulullah hayır sen ehli beytten değilsin fakat iyilik üzeresin diye teselli etti.
Müslüme de onun eşi. Hani Allah eşlerin diyor. Evet.
Bundan sonra ayet nazil oldu. Ayet bu olaydan sonra nazil oldu. Tabi yani bu ehli beyt kavramı ve imamların masumiyetiyle ilgili dergide 20. sayıda yazımızı genel olarak yazdık. Şimdi bir de Allah Resulü sanki amacı şu iki şeydir. Şia'da böyle bir anlayış var. Yani dinin amacı şu, Resulullah'ın amacı da şu, tebliğ, risalet, elçilik, bir de imamet. İmamet yani imam tayin etmek kendinden sonra. Risalet bitti diyorlar. Ama imamet devam ediyor, bunu da Allah tayin ediyor. Şu andaki başınızda olan velayet-ül fakih, kendilerinin uydurduğu, Hümeyn'in uydurduğu bir makam vardır. Bu makam şu andaki o imamı temsil ediyor. Şu anda imam yok. Orta boşluğu dolduruyor. ve o temsil ediyor, masum olan vasıf odundur.
Ama bu imam derken cami imamı anlamayın. Devlet başkanı,
devlet başkanı manasında.
Ve evet, bütün yetkilere sahip olan devlet başkanı. Şimdi onlarda imam, bize halife derler. Aslında isim dışında çoğu şey aynıdır. Yani içeriği aynı doldurmuşlar. Yani Şii, Sünni kelimeleri ayrı ama içeriklerde ayrım yoktur. Nedir? Orada o sadece işte bir takım şeylerle Resulullah'ın soyundan gelecek, bilmem şu olacak, bu olacak. Ama öbürü de Allah'ın yerine koyuyor. Padişah bir işaret ettiği zaman sorgusuz sualsiz adamın kellesi gider. O da bir tanrı değil mi?
Sanki evet. Resulullah'ın amacı da dini evet. tebliğde şu ayeti istismar ederler. Şimdi gelelim en önemli ayetlerden birine hocam. Şura suresi 23. ayet. Ve Ehl-i Beyt sevgisiyle ilgili Resulullah'ın da tebliğde amacın ne olduğunu bu ayet veriyor sanki diyorlar. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Benim beklediğim ayetin gerçeği yüzü bu. Yani isterseniz hocam bu ayeti siz açıklayın. Çünkü bu ayette tarifi sadece ehli şey yapmıyor maalesef. Bundan etkilenen ehli şeyden nasıl ki tarihten etkilenmişler, günümüzde de etkilenen ehli sünne, diyanetin kendisi mealinde bu ayetin gerçek fil kurba yerine zil kurba diye anlam veriyor. Şimdi ben o zaman Şura 23. ayeti açayım hemen. 42. Sure 23. ayet. Nasıl meal vermişler bakın. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki ben buna karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Akrabalıktan doğan.
O zaman bizim de akraba olmamız lazım onunla.
Yani ayeti tahsis ederek, halbuki öyle olmadığını, bunlar Arapça da biliyor, işlerinde de çoğu Arapça bilen insanlar fil kurba nasıl zil kurba diye anlamlandırıyorlar, demek ki etkilenmişlerdir.
Hayır, bakalım Allah ne diyor. Bakın şimdi Resulullah Allah'ın elçisi değil mi? Allah'ın emretmediği dışında bir şey söyleyebilir mi? Öyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de, yani Kur'an-ı Kerim'in içerisinde birbirine zıt ifadeler olur mu? لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُ ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا diyor Allah. Allah'tan başkasının yanından olsaydı, o da yine Nisa suresinde, çok ihtilaf bulurlardı. Şimdi bak burada Allah ne diyor? Nur suresi 54. ayette. Muhammed aleyhisselam emre. قُلْ اَطِعُ اللّٰهَ وَاَطِعُ الرَّسُولِ. De ki Allah'a ve Resul'e itaat edin. فَاِنْ تَوَلَّوْا yüz çevirirseniz, فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. O Resul'e yüklenen görev, onun görevi, size yüklenen de sizin göreviniz. Resul, yani indirilen ayetleri yaşayacak, kitabı, hikmeti öğretecek ve siz de görevinizi yapacaksınız. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ. Resul'e düşen apaçık bir belagdan ibarettir. Dolayısıyla o ayette Allah-u Teala اِلَّمَا وَدَّتَ فِي الْقُرْبَى kurba akrab, yani Allah'a daha çok kişiyi Allah'a daha çok yaklaştıran şeyler nedir? Sizin bunları sevmenizi istiyorum. Öyle diyor Resulullah. Tabii ki öyle diyecek. Yani hangi şey kişiyi Allah-u Teala'ya daha fazla yaklaştırırsa onu sevmesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istiyor. İşte şirkten, büyük günahlardan uzak durup Allah'ın emirlerini yapmak, İşte cihada yaklaşmak, şey, canını Allah yolunda ortaya koymak, işte sizden buna karşı bir sevgi istiyorum diyor. Diyor da şimdi şey de gerçekten bakın burada Sünnilerin en değer verdiği tefsirlerden Fahrettin Razi'nin tefsiri var. Tefsirin içerisinde de yine Sünnilerin en çok değer verdiği tefsirlerden Keşşaf tefsirinin, Zemahşeri'nin tefsirinden aldığı bir alıntı var. Şimdi oradan ben size okuyayım. Bu ayete nasıl mana vermiş? Doğru mana vermiş. Az önce söylediğim vermiş. Ama ondan sonra diyor ki yok, onu vermiş ama şunu da vermiş. Tenkizsiz olarak veriyor. Bak diyor ki nekale sahibul keşşaf.
keşşaf sahibi, yani keşşaf tefsiri burada da var da tefsir ben fazla vakit almasın diye. Zemahşerinin. Şunu nakletti diyor keşşaf tefsiri sahibi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ya keşşaf tefsirinin sahibi Nebi'den ondan görüştün mü ki oradan ne şey yapıyor? Arada şey yok. Resulullah böyle demiştir ha. Ya ne zaman yaşadı bu adam? İstersen şuradan bak ne zaman vefat ettiğine şey yapalım. Keşşaf tefsir var orada. Evet. Demiş ki Resulullah haşa. Bak az önce okuduk. Görevi sadece tebliğden ibarettir dedi mi ayet? Diyor ki memmat ala hubbe ali Muhammed. Demiş ki Muhammed ailesini kim severek
1144'te
ve zaten fazla ne? 1000 sene dediğin ne ki? Yok 1100 sene dediğin ne ki yani şurada ne? Göz açıp kapayana kadar geçer. Yani Resulullah arasında 1144
500 seneden fazla
var. Şey mi hicri mi yoksa şey mi? Yok, miladidir ha. O zaman 630'dan 1144 çıkar. 1144'ten 630 çıkar. Kaç tane kalıyor? 500 küsur sene bir şey değil canım ne ki yani. 500 sene önce ölmüş birisinden bir şey nakledilemez mi? Sanki bizzat görüşmüş gibi tövbe estağfurullah. Bak diyor ki kim Muhammed ailesini severek ölürse şehit olarak ölür. Tövbe estağfurullah. İyi ne güzel. Dikkat edin. Kim Muhammed ailesini severek ölürse günahları affedilir. Yok Allah'ın kitabından böyle bir saçmalık olur mu? Resulullah bunu söyler mi işte? Dikkat edin. Muhammed ailesini severek ölen tevbe etmiş olarak ölür. Dikkat edin. Muhammed ailesini severek ölen tam imanla ölür. Dikkat edin. Muhammed ailesini severek ölenlere ölüm meleği cenneti müjdeler. Münker nekir gelirmiş orada şey yaparlarmış. Dikkat edin. Muhammed ailesini severek ölenler cennete bir gelin güveyi gibi girerler.
Sevmeyen Müslüman var mı? Orada Müslüman olur mu?
Muhammed, hayır hayır. Hayır yani bak ama Resulullah bunu der mi?
Aslında
bak, Muhammed'i seven değil, Muhammed ailesini diyor.
Ailesini,
tabii. Ailesini dediği zaman iş değişiyor. Çünkü ailesini demezse onlar o şeyleri sokuşturamazlar araya. Şimdi peki Muhammed ailesi derken Hasan'ı ne kadar önemsiyorlar bunlar? Hasan'ın önemi var mı? Yok. Peki Hüseyin? Niye Hüseyin önemli de Hasan değil? Çünkü Hüseyin'in karısı Şehru Banu. Esir düşmüş Şehrubanu Yezdicer'in şeyi kızı yani İran Şahı'nın kızı onlar İran Şahı'na Allah'ın Ferri Yezdan dedikleri bir şey olduğunu Allah'ın bir parçasının içerisine girdiğini onun hulul yani olduğuna ve ondan da evladına geçtiğine inanıyorlar. Şehrubanu'nun çocuklarıdır. Çünkü onlar tanrı. Onlar tanrı ama orada eğer Hüseyin'le Muhammed Aleyhisselam arasında ilgi kurmazlarsa efendim Fatma'yla Ali'yle ilgi kurmazlarsa bu defa kimse inanmaz. Yoksa onların Ali'yi falan Ali umurlarında değildir. Dikkat edin mesela Hüseyin de Şehrubanu da demezler. Çok çok anasının gözü kişilerdir. Böyle şeyleri yaptıkları yanlışları ortaya hani laf cambazlığı meselesi var ya Şehruban'ın çocuklarıdır esas onların ilahlaştırdıkları kişiler. Hani Hasan var o da şey.
Hüseyin'in 4 tane karısı var hocam onlardan da çocukları var.
Diğer çocukların önemi yok ki. Diğer çocukların mühim değil. Mühim olan Şehruban'ın çocukları. Millet bu üçkağıtçılığı bilmesin diye tutarlar. Tabii Hüseyin derler. Arkasından Fatma derler. İşte arkasından Ali derler. Yani bunu bu şekilde milleti kandırırlar. Ama işte bak bu da ehli sünnet. Hadi buyurun. Evet şimdi peki Kerbela olayı nasıl oldu? Neydi bu? Onu da bir Vedat'tan dinleyelim.
Biliyorsunuz aslında Hazreti Osman'ın vefatından sonra Ümeyye oğullarıyla yani Muaviye'nin soyu, ailesinin mensup olduğu boy ile Hazreti Ali arası iyice açılıyor. Çünkü Ümeyye oğulları Hazreti Osman'ın öldürülmesinden dolayı Hazreti Ali'yi sorumlu tutuyorlar. Hazreti Ali'nin halifeliği döneminde Muaviye ile Hazreti Ali arasında bir savaş oluyor zaten, Sıffin Savaşı. Bu savaşın neticesinde 70 bine yakın Müslüman ölüyor. Çok büyük bir savaş oluyor. Yezid dediğimiz kişi de bu savaşta Hazreti Ali'nin karşısında olan Muaviye'nin oğlu. Hazreti Hüseyin kim? Hazreti Hüseyin de Hazreti Ali'nin oğlu. Aslında Kerbela olayı bu savaşın bir tekrarı gibi bir şey oluyor aslında. Bu iki aile arasındaki husumetin bir devamı niteliğinde. Hazreti Ali'nin vefatından sonra Hazreti Hasan hilafete geçiyor fakat çok uzun süre durmuyor. Hazreti Hasan hilafeti Muaviye'ye devrediyor. Muaviye ile olan görüşmelerin sonu. Çünkü Hazreti Hasan zaten kendisinin bu işe uygun olmadığını, yapamayacağını hissediyor. Siyasi baskılara da dayanamıyor. Muaviye'ye devrediyor. Hazreti Hasan'ın bu kararına kardeşi Hazreti Hüseyin saygı gösteriyor. Madem sen böyle bir şey yaptın diyor. Senin devrettiğin adama diyor ben biat ederim diyor ve Hazreti Hüseyin de Muaviye'yi biat ettiğini bildiriyor. Ancak daha sonra Muaviye şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki henüz hayattayken, ölmemişken oğlunu kendisinden sonra halife olacağını ilan ediyor. Veliaht olarak ilan ediyor. Ve Mısır valisi, o zaman Mervan bin Hakem, Mısır valisi, Medine valisi. Medine'de Hazreti Hüseyin var, birçok sahabe var. Onlara gidip bunu ilan etmesini ve henüz hayattayken, daha henüz Yezid başa geçmemişken onlardan Yezid için biat almasını emrediyor Muaviye. Ancak Abdullah bin Ömer olsun, Abdullah bin Zübeyir olsun, Hazreti Hüseyin olsun vesaire önde gelen işte sahabe çocukları, sahabeler bunu kabul etmiyorlar. Böyle bir şey olmaz diyorlar. Siz işte Bizans'ın babadan oğula geçen saltanat sistemini getiriyorsunuz. Allah'ın Kur'an'da öngördüğü şura sistemini göz ardı ediyorsunuz. Biz böyle bir saltanat sistemini asla kabul etmeyiz diyorlar babadan oğula geçen. Ve kabul etmiyorlar. Baskı yapılıyor, şey yapılıyor vesaire. Kabul edilmiyor. Muaviye'nin vefatından sonra Yezid başa geçince Medine valisi o sırada Velid bin Utbe denilen bir adam. Ona haber gönderiyor. Diyor ki Hazreti Hüseyin'den biat al. Almazsa da zorla diye söylüyor mektubunda. Ancak orada da Mervan eski vali olan gidip diyor ki Velid bin Utbe'ye sakın diyor şey yapma. Senden sana geldiklerinde onları salma. Eğer senden biatını, senin biatını kabul etmezlerse teklifini onları öldür. Daha sonra başına iş çıkarır. Saraya geliyor Hazreti Hüseyin. Gece vakti. Biat istiyor Yezid için Hazreti Hüseyin'den. Hazreti Hüseyin de diyor ki böyle kapalı kapılar arkasında biat diye bir şey olmaz. Eğer gerçekten bir biat alınacaksa bu gündüz vakti. Herkesin de bütün diğer insanların da bir arada olduğu bir vakitte böyle bir şey olur. Yani böyle kapalı kapılar arkasından biat mı alınırmış diyor. Bunu gün içerisinde halledelim diyor. Velid bin Utbe de kabul ediyor. Daha sonra Mervan bin Hakem çok kızıyor ona. Neden saldın Hüseyin'i diye. Ayağına gelmişken öldürseydin diye kızıyor Medine valisine. Hazreti Hüseyin de bütün ailesini, efradını toplayıp Mekke'ye gidiyor. Medine'de artık kalınmaz diyor. Çünkü Yezid'in kontrolü altına gelmiş, girmiş Mekke. Mekke'ye gidiyor. Mekke'ye gittiği sırada da Recep ayı. Hem diyor Recep ayı olduğu için, haram ayı olduğu için bana kimse yolda saldırmaz. Ailem güvende olur diyor. Bunu da düşünerek Mekke'ye gidiyor. Mekke'ye vardıktan sonra Mekke'de Kufeliler Hazreti Hüseyin'in Yezid'e biat etmediğini, Mekke'ye gittiğini duyan Kufe halkı Hazreti Hüseyin'e mektuplar göndermeye başlıyorlar. Diyorlar ki biz de Yezid'e biat etmek istemiyoruz. Biz de Emevi saltanatını kabul etmiyoruz. Sen bizim başımıza gel. Biz sana sahip çıkalım. Sen burada halifeliğini ilan et. Burada güvende olursun diye Hazreti Hüseyin'i harekete geçirici bir takım mektuplar, cesaretlendirici mektuplar yolluyorlar. Hazreti Hüseyin'in zaten Yezid'e biat etme niyeti olmadığından cazip geliyor Kufelilerin teklifi. Şimdi aslında bakın burada Kerbela olayının da gerçekleşmesinde Kufelilerin payı çok büyük. Biz hep işte Yezid, Mezid vesaire onları suçluyoruz ama Kufelilerin burada aslında ortalığı karıştırmadaki rolü çok büyük. Zaten Kufe şehrine şöyle bir bakarsanız o dönemde İran şeyi içerisinde, siyasi sınırları içerisinde olan bir şehirdir. Yani İran etkisi çok yüksek olan bir şehirdir. Hazreti Ali'nin şehit edilmesinde vesaire Kufe'nin de zaten yine rolü çok büyüktür. Ki Mekke'den ayrılmadan önce Kufe'ye doğru uyarıyorlar. Diyorlar ki bu Kufe halkı senin babana sahip çıkmadı. Bu Kufe halkı senin abine sahip çıkmadı. Bunlar sana sahip çıkmazlar. Bak sakın oyuna gelme, gitme bunların laflarına uyup da diye. Hazreti Hüseyin'i vazgeçirmeye çalışıyorlar. İşte Abdullah bin Ömer olsun, Abdullah bin Zübeyir olsun vesaire. Vazgeçirmeye çalışıyorlar ama Hazreti Hüseyin'i yine yanıltan şu oluyor. Önceden amcasının oğlunu Kufe'ye yolluyor. Diyor ki git bir bak bakalım hakikaten söyledikleri gibi bir ortam var mı? Müslim bin Akil denilen amcasının oğlu. Git bir bak bakalım öyle bir ortam var mı? Doğru söylüyor mu? Gidiyorum Müslim bin Akil. Hakikaten Kufe halkı çok böyle coşkuyla karşılıyor onları. Biat alıyorlar. Hatta Kufe mescidine gidip ona konuşma yaptırtıyorlar vesaire. Ve Müslim bin Akil ben burada 30 bine yakın kişiden biat aldım. Kufe halkı gerçekten bizi çok destekliyor. Bizim arkamızdalar. Gözün arkada kalmasın sen gel buraya diye Hazreti Hüseyin'e bir rapor gönderiyor. Bu raporu gönderdiği sırada Şevval ayının sonlarına gelmiş artık. Bu Hazreti Hüseyin'in biat aldığını, Kufe'de biat aldığını duyan Yezid Kufe valisini görevden alıyor. O sırada Kufe valisi Numan bin Beşir denilen bir adam. Onu görevden alıyor. Onun yerine Ubeydullah bin Ziyad isminde yeni bir vali atıyor Kufe'ye. Ve ona kesin hüküm veriyor. Diyor ki bu Hazreti Hüseyin'in amcasının oğlu olan Müslim denen adamı ya şehirden bir şekilde kovacaksın ya da öldüreceksin orada. Ubeydullah da valiliğe geçer geçmez çok sert tedbirler alıyor. Bu Hazreti Hüseyin hareketine karşı çok sert tedbirler alıyor. Kufe halkının yine ileri gelenleriyle, ileri gelen aileleriyle, birkaç ailesiyle anlaşma yapıyor. Bu aileler de, ileri gelen aileler de Kufe halkı içerisinde Kufe halkına tehditler savuruyorlar. Bir takım propagandalar yapıyorlar. Müslim her ne kadar amcasının oğlu Hazreti Hüseyin bir ayaklanma başlatsa da Ubeydullah'a karşı bir ayaklanma başlatsa da halk dağılıyor. Ayaklanmadan çekiliyor. Müslim'in etrafında 30 bin kişi biat aldı falan diyoruz ya biz. 30 kişi kalıyor. Destekleyen sadece 30 kişi kalıyor. Daha sonra 30 kişi de dağılıyor. Tek başına kalıyor. Bir yerde saklanmak zorunda kalıyor. Tabii bu olaylar olurken Hazreti Hüseyin'in hiçbir şeyden haberi yok. Daha sonra Müslim o saklandığı yerde öldürülüyor. Hazreti Hüseyin'in amcasının oğlu öldürülüyor. Öldürüldüğü tarih 8 Zilhicce. Recep ayında Mekke'ye gelmişti demiştik ya Hazreti Hüseyin. 8 Zilhicce'de amcasının oğlu Kufe'de öldürülüyor. 8 Zilhicce tarihinde de Hazreti Hüseyin Mekke'den yola çıkıyor Kufe'ye doğru. Zannediyor ki her şey güllük gülistanlık. Bütün Kufe ona biat etmiş durumda. Amcasının oğlunun öldürüldüğünden haberi yok. Halkın döneklik yaptığından haberi yok. Hiçbir şeyden haberi yok. Yola çıkıyor. Çünkü biliyorsunuz o dönemde Kufe'den çıkan bir mektubun bile Mekke'ye varması haftalar sürer. Yolda işte aile efradını bütün topluyor.
destekçilerin de yanına oluyor Mekke'den vesaire. Kalabalık bir kafileyle Hazreti Hüseyin yola çıkıyor. Yolda bu Sa'lebiye bölgesi denilen bölgeye geldiğinde Kufe tarafından gelen iki yolcu görüyor. Ve o iki yolcuya Kufe'deki durumu soruyor Hazreti Hüseyin. Hani ne var ne yok, nasıl gidiyor durumlar diye. Diyorlar ki ya senin amcanın oğlu öldürüldü. Bütün yani biat falan yok. Kufe halkı şeyden Yezid'den yana. Sen gidiyorsun ama nereye gidiyorsun diyorlar. Hazreti Hüseyin bunu öğrenince geri dönmek istiyor o sırada. Madem böyle bir durum var, haberim yoktu, geri dönmek istiyor. Ancak orada öldüren Müslim bin Akil'in akrabaları da var aralarında. Diyorlar ki hayır, biz dönmek istemiyoruz. Madem öldürülmüş, gidelim hesabını soralım Kufe'de. Onlar çok ısrar edince Hazreti Hüseyin geri dönemiyor. Ancak diyor ki ben şimdi kimseyi zorlayamam. Dönmek isteyen varsa kafile içerisinde dönsünler diyor. Ve Hazreti Hüseyin destekçilerinin büyük bir çoğunluğu geri dönüyor. Sadece akrabaları, aile efradı kalıyor. Bunlar da 72 kişi. Ve 72 kişilik bu az kafileyle Hazreti Hüseyin Kerbela denilen yere geliyor. Ki Bağdat'ın güneybatısında, yaklaşık 100 kilometre kadar güneybatısında bir yer. Kerbela denen yer. Ubeydullah bin Ziyad'ın askerleri, Ubeydullah bin Ziyad'ın emriyle zaten bir süredir Hazreti Hüseyin ve kafileyi takip ediyorlar. Daha sonra Ubeydullah bin Ziyad emir veriyor. Diyor ki onları orada uygunsuz bir yerde, özellikle yani su, kuyu vesaire herhangi bir şeyden faydalanamayacakları bir yerde muhasara altına alın. Hani kaçamayacakları bir şekilde onları sarın diye haber veriyor. Yaklaşık 4500 kişilik bir kuvvetle o 72 kişilik kafileyi sarıyorlar Kerbela'da. Hazreti Hüseyin diyor ki başlarında da Ömer bin Sad bin Ebi Vakkas var. Yani Sad bin Ebi Vakkas'ın oğlu Ömer, ordunun başında, o 4500 kişinin başında. Diyor ki yani ben buraya geldim ama benim buraya gelmemin sebebi, bana mektuplar geldi Kufe'den. Dediler ki hani gel, biz seni istiyoruz diye. Durumu anlatıyor. Diyorlar ki öyle bir şey yok. Kufe halkı şu anda tamamen Yezid'in şeyinde, ona biat etmiş durumda. Hazreti Hüseyin de diyor ki o zaman tamam, bırakın o zaman geri döneyim. Madem böyle bir durum var, bırakın geri döneyim diyor. Diyorlar ki hayır, bırakmayız, geri dönemezsin. Ne olacak o zaman? Diyorlar ki Yezid'e biat edeceksin burada. Biat ettiğini ilan edeceksin. Biz de seni salalım. Hazreti Hüseyin de kabul etmiyor. Diyor ki yani böyle bir biat olmaz. Zorla, kılıç zoruyla biat diye bir şey. Böyle bir biatın geçerliliği olmaz zaten diyor. Kılıç zoruyla biat mı olurmuş diyor. Ben böyle bir biatı kabul etmem diyor. O zaman diyor bırakmayız diyor seni. Bir süre orada muhasara altında kalıyorlar. Biat etmeye zorlamak için Hazreti Hüseyin diyor ya çocuklar var, bari su verin. Su vermiyorlar. Tamamen ciddi bir sıkıntı içerisinde uzun bir süre orada kalıyorlar. Daha sonra da bunların biat etmeyeceğini de anlayınca bu ordu, 4500 kişilik ordu, Ömer bin Sad'ın ok atmasıyla birlikte bir savaş başlıyor. Hazreti Hüseyin de yanındaki diğer erkeklerle birlikte saldırıya geçiyor. Ama tabii 4500 kişiye karşı oradaki 50-60 kişinin hiçbir etkisi olmaz. Her ne kadar karşı oradan 80 kişiyi öldürseler de ciddi bir trajedi yaşanıyor orada. Ve Hazreti Hüseyin feci bir şekilde şehit ediliyor. Başı kesiliyor vesaire. Başı kesildikten sonra bu haber, bu olay Yezid'e intikal ediyor başıyla birlikte. Yezid'e intikal ettikten sonrası İslam tarihinde tartışılmış. Şimdi Yezid'in olaydaki rolü çok tartışılmış. Demiş genelde selefi olan ehli sünnet uleması demişler ki yani burada aslında Yezid'in bir suçu yok. Yezid olaydan habersiz. Bu Ubeydullah bin Ziyad denilen adam, Kufe valisi, bütün her şeyi bu tasarlamış. bu adam bütün her şeyi organize etmiş. Dolayısıyla Yezid'e Hazreti Hüseyin'in başı geldiği zaman Yezid de Ubeydullah bin Ziyad'a da lanet etmiş demiş. Ona lanet olsun diye. Ubeydullah bin Ziyad'a lanet etmiş diye. Bu Selefiler çünkü Selefi düşünce, Ehl-i Sünnet düşüncesi şeydir, Emevicidir biraz. Emevilere toz kondurmak istemezler. Bu şekilde Yezid'i de temize çıkarmaya çalışırlar. Oysa ki tarihçiler, daha olaya tarafsız bakan tarihçiler diyorlar ki madem ki Yezid bunu tasvip etmiyordu, bu olayı savunmuyordu, neden bu olaydan sonra Ubeydullah bin Ziyad'ı görevden almadı? Görevden alması gerekmez miydi o valiyi, bunu yapan valiyi? Görevden almadığına göre demek ki Yezid de bu işin içinde, bunu destek vermiş bu katliama diye daha tarafsız bakan tarihçiler bunu söylemişler. Dolayısıyla Kerbela olayı dediğimiz olay aslında bu. Yani siyasi olarak da arka planında bu şekilde açıklarsak kısaca böyle hocam. Daha dallandırılabilir, budaklandırılabilir ama.
Yani bu çok fazla uzatılabilir de. Yani şimdi tabii çok üzücü bir şey. Allah'ın Resulü geliyor. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sahabe de şeyde yalnız bırakmıştır. Uhud Savaşı'nda. Tek başına kalmıştır Resulullah Uhud Savaşı'nda. Herkes şeyden Allah-u Teala şeyde anlatıyor bunu Ali İmran suresinde. Gerçi Ali o surelerde anlatıldığı gibi kimse anlatmaz şeyde. Mesela bu şeyde Ali İmran 153 diyor ki Allah-u Teala, Allah size verdiği sözü tuttu. Bu Mekkeliler, Mekke'den gelen orduyu Allah'ın izniyle etkisiz hale getiriyordunuz. Ama o şey, arzu ettiğiniz zaferi Allah size gösterdikten sonra aranızda ikiye bölündünüz. Yani düşman geri çekiliyor. Zaferi gördünüz. İkiye bölündünüz. Bir grubunuz dünyalık istiyor. Ya şuradan esir alalım, şuradan şey alalım, ganimetleri alalım diye. Halbuki Allah-u Teala esirleri düşmanı tamamen etkisiz hale getirmeden herhangi bir şey yapılmayı yasaklamış. Bedir Savaşı'nda da bu konu çok açık bir şekilde vurgulanmış ve Allah-u Teala Müslümanları uyarmıştır. Düşman tamamen etkisiz hale gelmeden ne esir alınır ne ganimet alınır. Ondan sonra bu aralarında ikiye şey yapıyorlar. Bir grup gidip şeye ganimete dalınca Allah-u Teala da bu defa düşmana, bu Müslümanları cezalandırmak için düşmana şey yapıyor. Onların kalplerine bir güç kuvvet verip geri döndürüyor ve işi tersine çeviriyor. Bu defa düşmanın geldiğini görünce kaçmaya başlıyorlar. Bu defa şeye daha doğru tırmanıyorlar. Allah-u Teala burada diyor ki 153. ayette Ali İmran istus'idun ve la telbun ala had. Daha doğru tırmanıyordunuz. Kimseye bakmıyordunuz. Ve Resul yed'ukum fi uhrakum. Resul de arkadan sizi çağırıyordu. Hani Allah'ın ayetlerini okuyor. İşte düşmanla karşılaştığınız zaman sakın gerisin geri dönmeyin. Enfal suresindeki ayeti okuyor. Ama bunlar çıkıyorlar. Resulullah onları çağırıyor. Ve Allah-u Teala diyor ki size sıkıntı üzerine sıkıntı, üzüntü üzerine üzüntüyü bir ödül olarak verdim diyor. Ne demek? Hani sırtmayı görüp neye şey yapmak denir?
Ölüme razı olmak.
Ne?
Ölüme razı olmak.
Ölümü görüp sırtmaya razı olmak. Orada ölümü gösterdiyse sırtmaya razı olmanız için, yani Allah size bir sıkıntı verdi ama bak devamında söylüyor. Keyla tahsenu ala ma fatekum ve ala ma asabakum. Kaybettiğinize üzülmeyesiniz. Başınıza gelenden dolayı da bir sıkıntınız olmasın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Şimdi yani ashab da Resulullah'ı yalnız bırakmıştır. Nedir? Ortaya dünyalık girdiği için. Şimdi şeyde de işte Vedat anlattı. Devlet başkanlığı. Babadan oğula geçiriyor bunu. Kardeşim sen, ben Müslümanım diyorsun. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu Ömer. Halbuki Ömer radıyallahu anh'ın şeydi, komutanıydı, şeyi İran'ı fetheden adamdı. Ya ne oluyor yani, bu ne?
Oğlu Hüseyin'e ok atıyor.
Oğlu Hüseyin'e ok atıyor. İşte şimdi şimdi dünyalık söz konusu olduğu zaman bakarsınız ki her şey değişiyor. Çevrenizde çok görmüşsünüzdür. Şimdi adam yani çok yakın arkadaşlarınız olur. Belli bir mevki ve makama geldiği zaman telefonunuza çıkmaz. Çok görürsünüz. Mesela çok yakınınızdır. Zenginleştiği zaman selamı sabaha keser.
Tavrı değişir en azından.
He?
En azından tavrı değişir.
Tavrı değişir. Selam verirse de. Tavrı da değişir. Havadan bakmaya başlar. Ondan sonra fakat başına bir sıkıntı geldiği zaman da ilk yanına geldiği kişi siz olursunuz. Mesela burada çok olmuştur. Belli mevki ve makamlara gelen birçok arkadaşımız olmuştur yani. Yıllar içerisinde, geçtiğimiz yıllar içerisinde bulundukları makamlar sırasında burayı hiç hatırlamazlar. Ama işte görevden ayrıldıkları zaman ilk ziyaret ettiği yerlerden birisi olur. Ama insanoğlu böyle. Şimdi burada biz bunları gördük. Efendim matem, İslam'la matem olur mu? İşte burada Allah-u Teala söylüyor bu Ali İmran'da. 144'te diyor. Yani Resulullah'ın öldürüldüğüne dair haberler yayılıyor bir şeyde. O savaş esnasında. Allah-u Teala ne diyor orada? Vema Muhammedun illa Resul. Ya bu Muhammed sadece Allah'ın bir elçisidir. Elçi geldi, kitabı getirdi, tebliğ etti. Görevi bitti. Kat kalet min kabli Resul. Ondan önce de ne kadar çok Resuller geldi geçti. Efe imma tevgutilen galeptum ala akabikum. Yani şimdi o ölse öldürülse gerisin geri mi döneceksiniz? Ve men yen galib ala akibeyi felen yadur Allah'a şey. Kim gerisin geri dönerse Allah herhangi bir zarar veremez. Dolayısıyla ya ne matemi? O kadar sahabi öldü. Ne matemi? Aslında matem falan yok. Bir arkadaş epeyce şeyler göndermiş, bakıyorsun sanki bir düğün havası içerisinde. Kutlamalar şunlar, ya kardeşim. Evet, birileri zincirle vuruyor, vücudunu yaralıyor falan, bunlar asla kabul edilebilecek şeyler değil de. Ama bakın Sünnilerde de aynı şey var, Şiilerde de aynı şey var. Bugün dünyaya doğru dürüst bir din anlatılamıyor. Allah'ın dini ortadan kaldırılmış. Şii-Sünni ittifakıyla ben şundan artık her geçen gün daha fazla emin oluyorum. İnşallah Cenab-ı Hak onu yakalamayı nasip eder. Bu mezhepler tek bir merkezden oluşturulmuş. Değişik şeylere görevler verilmiş. Bakıyorsunuz ki yanlışta tam bir ittifak var. Ya yanlışta ittifak olur mu? Ben şimdi size iki kere iki kaç etmez desem aynı şeyleri söyleyebilir misiniz hepiniz? Yanlışla ittifak etmeniz için birisi diyecek ki bak hoca iki kere iki kaç etmez dedi mi hepiniz sekiz deyin. O zaman sekiz dersiniz. Birisi tarafından yönlendirilirse. Ya bakıyorsunuz işte bak gördünüz. Ya bu Fahrettin Razi'nin tefsiri. Sünnilerin elinden bırakmadığı tefsir. Ve burada yine Sünnilerin baş tacı ettiği şeyden, Keşşaf tefsirinden alıntı var. O da Allah'a inanma, güvenme, Allah sevgisi yerine Ehl-i Beyt sevgisini koymuş. Ya böyle şey olur mu? Efendim onu sevdin mi cennete gideceksin. E peki Allah-u Teala Resulullah için ne diyor? Bak ne yapmışlar bunlar. Bunlar da o imamlar nedir? Masumdur değil mi?
Tabii.
Ne demek?
Korunmuş,
arınmış. Asla günah işlemezler. Onlar şeydirler. doğuştan her türlü bilgiye sahiptirler. Hangi konuda ne sorarsanız sorun, asla o konuda şey yapmazlar. Yani kimseye soru sormazlar. En doğru cevabı verirler. Peki bugün Türkiye'de bunun temsilcisi yok mu? Mesela şey için Said Nursi için şeydir. Kendisine sorulan her türlü soruya cevap verdiğine dair şey vardır. Nurcuların asla ihtiraf etmediği bir konu vardır. Ben bakayım burada daha önceden şey yapmadım da. Şimdi aklıma geldi. Var mı? Ha, evet. Onlar bak şunu söylüyorlar. Yani bu Şiilerin imamlar için söylediklerine bak. İlahi hükümlere, ilahi bilgiye, bütün ilimlere, bunların bütün ilimlere sahip olması. Diyor ki her türlü ilmi biliriz diyor. Şimdi hayatında cep telefonu görmemiş. Onlardan birisini arasa sen desen ki ya benim cep telefonumda şöyle bir hata var, öyle mi? Şunu yap. Anında bak peygamber gibi içi, dışı, görünüşü, bütün kötülüklerden doğumundan vefatına kadar masum olduğuna inanırız. Ya Allah'ın Resulü masum mu? Allah-u Teala şeydeydi. İstersen orada bir bak, bu Ahkaf suresinin 10. ayeti miydi? 12. ayeti miydi? Maykuntu bid'am min
Rusul. Ahkaf 9 hocam.
9, evet. Bana vesvene yapılacağını bilmem diyor. Yani ahirette nasıl, neyle karşılaşacağını ben bilmem diyor. Ondan sonra diyor ki içi, dışı, görünüşü, bütün kötülüklerden doğumundan vefatına kadar masum olduğuna inanırız. Bugün nebilerin masum olduğuna inanmayan bir ehli sünnet var mı? Nereden çıkardınız bunu? İsmet sıfatını? En büyük günah şirk değil mi? Allah bütün nebilere Ahzab suresinin Zümer suresinin 65. ayetinde demiyor mu? Yani hele bir şirke düş, bütün yaptığın yok olur gider. Allah'ın koruduğu kişi için bu söylenir mi? Sanki yani Sünniler daha sağlammış da onlara laf söylüyorlar. Tövbe estağfurullah. Ondan sonra İçi, dışı, görünüşü, bütün kötülüklerden doğumundan vefatına kadar masum olduğuna imametten önce de sonra da nesli şerefi yönünden en güce ve temiz olup her türlü kötülükten, günahtan, hatadan, yanlış iş görmekten, unutmaktan ve her türlü noksanlıktan uzak. Bunlar kimin özelliği? Allah'ın özelliği işte. Bunlar ilah, bunlar birer. İşte Said Nursi de diyor ki gelmiş de efendim şu Sultanahmet'in orada bir otele gitmiş de evet, burada kimseye soru sorulmaz ama herkesin sorusuna cevap verilir. Ben de nurculara dedim ki bir tane soru ve cevabını bana söyleyin bakayım. Bulabilir misiniz? Ne fark ediyor ki? Her şey aynı. Tekrarlanıp duruyor. İnsanlar akıllarını çalıştırmadıkları sürece sömürenler çok olur. Bugün Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz. Ya birazcık aklımızı çalıştırsak, azıcık. Ben anlamıyorum. Yani bizim ulemanın hurafeciliğinin 1000 katı ekonomistlerin hurafeciliği var ya. Ulan hiç kağıt değeri bile olmayan o ekranda yazılmış dolara sen bütün malını mülkünü veriyorsun, bir de televizyonda övünüyorsun. Bize şu kadar dolar girdi. Vay be! Ne akıl ya? Birisi dünyanı mahvediyor, birisi ahireti mahvediyor. Sen aklın nerede? Akılımızı başımıza alalım. Allahü Teala ne diyor şeyde? Yunus suresi 100. ayetinde ve yec'alu risse lillezine la yaqilun. Allah pisliği aklını kullanmayanların üzerine yığar, yağdırır. Allah yardımcımız olsun. Şimdi bizim biliyorsunuz vakfımızın SUSEM diye uzaktan eğitim semineri var. Allah'a şükür şimdiye kadar başarıyla yürüdü. İnşallah bundan sonra da yürür. Ama bu okuduğumuz derste olduğu gibi bizim de her an kendimize dikkat etmemiz lazım. Ben demememiz lazım. Ben dediğimiz an, bana göre dediğimiz an yoldan çıkarız. Allah-u Teala ne diyor? Bize neyi emrediyor? Öyle gitmek zorundayız. İnşallah bu SUSEM seminerlerini bu senede devam ettireceğiz. Şu anda kayıtlar devam ediyor. Arzu eden herkes kaydolabilir. Evinizden izleyebiliyorsunuz. Dünyanın neresinde olursanız olun, oturursunuz, çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz, dostunuzla beraber takip edersiniz. Çok şükür Kur'an-ı Kerim esaslı bir din anlayışı ortaya konuluyor. Çok şükürler olsun bunun çok ciddi yansımalarını gittiğimiz her yerde görüyoruz. İşte bundan birkaç ay önce Hollanda'ya gittim, müthiş bir etkisi var. Almanya'ya gittim, müthiş bir etkisi var ve hayret ettim yani. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Bunu da buradan size duyurmuş oluyoruz. Cenab-ı Hak rızasını ayırmasın ve son olarak şunu söylüyorum. Başkalarını ayıplamak dünyanın en kolay işidir. Şunu söylememiz lazım. Herkes yanlışı yapabilir ama ben asla yapmamalıyım. Çünkü Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki la tükellefi illa nefsek. Sen sadece kendinden sorumlusun. Ben de kendimden sorumluyum. Başkalarına sadece doğruyu anlatmakla soruyor. O da benim sorumluluğumdur. Siz de aynısınız. Hepimiz kendimizi kurtarmaya çalışalım. Görüyorsunuz bu dünya insanı çok çok aldatıyor. Allah yardımcımız olsun.